Ayrım 16, sayfa 168. Ben onun annesi miyim, değil misiniz? Değilim tabii. Terbiyesiz sözünüzü size iade ederim. Annesi olmayışınıza gelince yanılmışız. O kadar yakışıyorsunuz ki anneliğe. Hemen çevrelerini alan alaycı bir kalabalığın kahkahaları arasında gazinodan çıktılar. Dışarıda hala kar savruluyordu. Maçka durağına isteksizce yürüdüler. Leman sarsılmıştı. Ta aşağılardaki İnönü stadından gelen futbol seyircilerinin gürültüsünü duymuyordu bile. Durağa birkaç metre kala Erdal'ın eski paltosunun koluna iki eliyle tutundu adeta. Erdal yavrum, sen de o pis kız gibi mi düşünüyorsun? Erdal bükük boynuyla bu aciz sorusundan dolayı acıdı ona. Hayır dedi. Samimi misin? Elbette. Yalansan ya, gözlerim kör olsun. Genç adamın koluna daha sıkı, daha içten, çok daha istekle sarıldı. Onu kendine az daha çekti. Beni bir yerlere götür Erdal. Seninle baş başa kalabileceğimiz bir yerlere. Seninle yapayalnız kalmak istiyorum. Beni anlıyorsun değil mi şekerim? Sana ihtiyacım var. Erdal gülümsedi. Onun da buna ihtiyacı vardı. Öyle ki edip medip, görmek görülmek, onu daha uygun bulması, hatta kendini bırakıp ona gitmesi. Peki dedi. Peki mi? Peki mi dedi Erdal. Demek beni sen de arzuluyorsun. Demek baş başa kalabileceğimiz bir yere götüreceksin beni. Nereye? Cebinden Edip'in ev anahtarını çıkarıp gösterdi. Kadın sevinçten uçuyordu. Anahtar, demek her şeyi düşündün önceden. Düşündüm. Kızını hatırlatır biçimde kedi gibi sokuldu. Yavrum benim, Erdal'ım. Erdal savrulan karların altında dimdikti. Önlerinden geçmekte olan taksiye seslendi. Taksi. Araba kuvvetli bir frenle durdu, bindiler. Nereye efendim? Yedikule'ye. Emredersiniz. Küçük bir manevra, ayarlanan taksi saati. Lacivert araba, savrulan karların altında hızla Dolmabahçe'ye inmeye başladı. 15. Günler geçiyordu. Evin bitmez tükenmez çamaşırı, tahtası, yemeği, bulaşığı, sökük dikiği içinde dünyadan habersiz anne, küçük oğlunun yükünü omuzlarından atmış olmanın hazzı içindeydi. Kocasıyla haftalardır konuşmadığını aldırmıyordu. Alt kattaki ufacık odasında, hiçbir zaman verilemeyecek, bitmez tükenmez aşk mektuplarıyla karşı kahvede, tavşan bakışlı müşteba amcanın gittikçe artan tutkusu içinde unutmuştu onu. Erdal da önemli olan. Doğrusu cin gibi çocuktu. Ellerinde orta lise diplomalarıyla vızır vızır iş arayan bir alay işsizin bütün gün çalışma karşılığı ulaşamadıkları 400 lira aylığa, sen haftada birkaç gün, o da saat 5'ten sonra birkaç saat çalışma karşılığı ulaşıver. Allah kem gözden saklasındı. İş vardı bu oğlanda. Ne ağasına benziyordu ne de ablasına. Hani delinmedik kabağa girer derler ya. Sonra üstünü başını çiçek gibi düzdüğü bir yana, zaman zaman yarım elma gönül alma gibilerden getirdiği hediyelerle annesini hatırlayışı. Bu çocuk, doğrusu bu çocuk evlatları içinde en vefalısıydı. Ne Ayşe ne İskender şimdiye kadar annelerine karşı bu inceliği gösterememişlerdi. Aydan aya maaşlarını aldılar mı eve annelerine geliyor, masraf için gerekeni veriyorlardı ama ana kalbi Erdal'ınki gibi küçük, küçücük hediyelerde beklemiyor değildi. Bu hediyeler öyle ahım şahım çok para tutacak şeyler değil. Erdal'ınkiler gibi küçük bir paket kına, olgun kadın hacı başörtüsü, iplik çorap. Yıllar yılı kocasından da çok beklemişti ya, artık geçmişti böyle şeyler. Çocuklarından bekliyordu şimdi. Kocasının unutmuşluğuna karşılık çocuklarından beklediği yakınlık, hatırlanmak, hatırlandığını bilmekten gelen bir güven. Yoksa küçük bir paket kına, başörtüsü, çorap pek de lüzumlu şeyler değildi. Gerekirse parasını verir kendi de alabilirdi. Sırtıyla dayandığı mutfak kapısının yanında içini çekti. Gene de Allah yokluklarını vermesindi. Tırnaklarının taşa değmesini istemezdi. Canları sağ olsun da isterse eskiden olduğunca çemkiri çemkiri versinler, konuşmasınlardı. Bereket üç çocuğunun üçü de gün geçtikçe düzeliyor, suratsızlık, nemrutluklarını yitiriyorlardı. İskender bile. Çocuklarının en nemrutu, en aksisi İskender bile. Son haftalar içinde iyice değişmiş, o okunulsa patlayacak hali, sinirliliği, hatta kardeşini kıskanması geçmiş, yerine bir yumuşaklık, bir tatlı dil gelmişti. Bu değişimin sebebi neydi acaba? Sabahleyin ayna karşısında uzun uzun taranıyor, üstüne başına çeki düzen veriyor, evden adeta heyecanla çıkıyordu. Akşamları da eskiden olduğunca dışarıda içmeler, eve gece yaralarından sonra gelmeler sona ermişti. Saat 7 deyince babasından en küçük oğluna kadar herkes sofra başında oluyor, yemek neşeyle yeniyordu. Kocasının dargınlığı sürüp gitse bile o çocuklarıyla şakalaşıyordu çokluk. Birden Ayşe'ye dikkat etti. Birlikte yattıkları odanın açık kapısından görünüyordu. Ayna karşısında hamarat hamarat taranıyor, İskender gibi saçlarına itina ediyordu. Aslında yalnız Ayşe, yalnız İskender değil, üç çocuğunun üçü de değişmişlerdi. Tuvalet, giyim kuşamları, eve geliş gidişleri, oturup kalkışları. Sebebi ne olursa olsun çocuklarındaki bu iyiye doğru değişmeden memnundu. Demek Allah yüzüne bakmış, ona acımış, evlatlarına iyi huylar vermişti. Çok şükürdü, çok şükürdür Rabbine. O madem evlatlarının ona karşı olan tutumunu değiştirmiş, yumuşatmıştı, o da kulluğunu bilecek, kaç vakittir bıraktığı ibadetine yeniden başlayacaktı. Çayın kaynamasını bekliyordu. Gaz ocağı üzerindeki çaydanlığa baktı. Kaynamıyordu henüz. Üşüyen ellerini koltuk altlarına soktu yeni baştan. Rabbine ibadete nereden nasıl başlayacağına tam karar verecekti ki İskender odasından çıktı. Yeni kalkmıştı. Uyku dolu gözleriyle tuvalete gidecekti. Annesinin yanından geçerken günaydın anneciğim dedi. Annesinin günaydın yavrumunu duymadan hele aralığındaki musluğa geldi. Şu meseleyi annesine usulüyle açmak, açabilmek için daha birkaç gün bu türlü iyi davranacak, sonra açacaktı. Annesinin değil de ablasının bu işe hayır diyeceğini, dayatacağını, hatta kızın annesiyle takışacağını biliyordu. Zaman zaman nefretle belirttiği gibi çorapta çalışan adi bir kızdı Nursen onun için. Yalnız çorapta değil, fabrikalarda, hatta kendi gibi şurada burada çalışan kızlardan pek hayır olmadığına inanan bir yanı vardı. Gözlerini aça aça, boyun damarını parmak parmak şişire şişire, Allah yazdıysa bozsun, kala kala çorapta çalışan bir kıza mı kaldın? İstemem kardeşimin ne yediği belirsiz bir kızla evlenmesini istemem. Hele öyle her yanından ahlaksızlık akan bir kadının kızını asla diyeceğini iki kere iki dört eder gibi biliyordu. Biliyordu ama istese de istemese de olacaktı bu iş. Geçinecek kendisiydi. Elinde birikmiş biraz parası olsa değil ablası, annesi, babası bile vız gelirdi. Yoktu. Yoktu Allah belasını versin. Annesine, hatta akşam yemeklerinde sofrada babasına karşı iyi davranmasının tek sebebi evdi. Ev satılır, paranın hepsi olmasa bile bir parçası ona verilir de düğün için harcanırsa, dünyalar onun olurdu ama kim bilir, belki de babası gene aksilik eder, dayatır, kıyametleri koparır, satmayacağım, evimi sattırıp size çarçur ettirmeyeceğim, bu evi bana devlet verdi, ihtiyarlığımda meydanlarda kalamam, çoluk çocuğa maskara olamam diye bas bas bağırırdı. Diş fırçasına bir parça macun sıktı. Dişlerini fırçalamaya başladı. Bugünlerde Nursen'de de sıkıntılı hem de çok sıkıntılı bir şeyler seziyordu. Dokunulsa ağlayacak gibi haller. Birinde Ayla'nın çıtlattığı gibi çok zengin bir ihtiyar vardı da annesi ona mı vermek istiyordu yoksa? Sıkıştırdığı halde boyuna inkardan gelmiş, sonunda da annem ne karışır bana demişti. İsterse milyoner olsun, ben para pul, mal mülk aşıklısı değilim. Allah beni senden ayıracaksa canımı alsın daha iyi. Köpük içindeki fırçayı musluğun bol ve soğuk suyunda uzun uzun yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı, sabunu aldı, ellerini köpürtürken ''Ben de senin gibiyim Nursen'' diye geçirdi. ''Para pul, mal mülk, benim için hatta Allah'tan bile önce sen varsın.'' Köpüklü ellerini yüzüne sürdü. Uzun uzun sürdü. Yüzü tertemiz, pırıl pırıl olmalıydı. Nursen tertemiz görmeliydi onu. Sevgisi her gün bir parça daha artmalıydı. ''Yeter birader bey, yeter artık. Bu kadar yıkama, eskitirsin sonra.'' Bol suyla yüzünün köpüklerini yıkayıp doğruldu. Sabun kaçmış gözlerini kırpıştırarak ''Kızlar beğenmez sonra oğlum'' dedi. Erdal şakaya vurdu gene işi. ''Ya?'' Döndü. Annesine seslenecekti ki ablası gözüne çarptı. ''Abla'' dedi. ''Birader beyin işleri yolunda galiba.'' Abla yarı yolda durdu. Aklında dün, evvelki günkü, çirkin ama uzun boylu, kocaman kocaman elli ayaklı adam. Ne olmuş? Anlattı. Neden sonra anlatılanı anlayan abla, havlusuyla yüzünü kurularken sinsi sinsi gülümseyen kardeşine baktı. Demek işler yolunda. İskender saklamadı. Yolunda tabii. Allah versin ama adam gibi bir şey olaydı bari. Adam gibi, maymun gibi. Geçinecek alan benim. Geçinecek olan sensin ama ailenin şerefini de düşünmen lazım. Dişlerini fırçalamaya başlayan Erdal ağzında fırça değil mi ya dedi. Bulunca benimki gibi bulmalı. Günlerdir geveleyip durduğu şeyden onunkini hemen hemen biliyorlardı. Çalıştığı Beyoğlu'ndaki mağaza sahibinin rock'n'rollcu kızı. Bir zamanlar Taşlık'taki gazinoda rastlaşmışlar, sonunda da tesadüf şimdiki patronunun kızı çıkmıştı. Ablasına kulak verdi. ''Sen de gitmiş çillisini bulmuşsun. Hakarete uğramış gibi, boş versene sen'' dedi. ''Adı gibi, filiz gibi kız be, ne olursa olsun.'' Abla sinirlendi. ''Hadi hadi çabuk yıkan da boşalt musluğu. Ağrınıza gidiyor değil mi, milyoner kızıyla evleneceğim diye? Bu sefer de İskender alındı. Beni karıştırma, milyoner değil trilyoner olsun isterse.'' Abla, ''Bana göre de hava hoş'' dedi. ''Kardeşimin mesut olmasına sevinirim. Sevinirim ama ben kendime bakarım.'' Aklından kırıklık, çirkin adamın kocaman ayaklarıyla elleri geçti gene. ''Ben'' de dedi İskender. ''Böyle birine damat olursan babanın evine ihtiyacın kalmaz.'' Erdal taşı gediğine koydu. ''Evde kara borsan için sana kalır değil mi?'' Abla araya girdi. ''Evi ağzınıza almayın. Ne sen ne de o. Ev benim. Annemle benim ev. Siz erkeksiniz. Bense kızım. Üstelik annem de var. Bunu en çok sizin düşünmeniz lazım. Ne biçim kardeşsiniz siz? Biçimi biçimi yok. Evde bizim de hakkımız var.'' ''Var tabii. Yine başladınız mı? Anne be, baksana şunlara.'' Kahvaltı için masaya hazırlamakta olan anne sertçe baktı. Ne var gene, ne oluyorsunuz? Ayşe anlattı. Anne kızına hak verdi. Doğru tabii, siz erkeksiniz oğlum. Hele sen Erdal. Erdal deliye döndü. Yahu hani evin satılıp benim doktora işi için sarf edilmesine razı oldunuzdu? İskender, onlar razı olsa bile ben olmam dedi. Ya, evet. Erdal öfkeden mosmor, havlusunu çividen alıp odasının yolunu hırslı hırslı tuttu. Demek böyleydi. Annesiyle ablası da ona karşı oluvermişlerdi ha. Yüzünü sert sert kurularken pencereye gitti, avluya baktı. Leman gene kapıdaydı. Bıkmış usanmıştı bu karının sırnaşıklığından da. Hele şu son günlerde büsbütün çekilmez olmuştu. Haftada iki, bazen üç sefer gidiyorlardı Edip'in Yedikule'deki bekar odasına işte. Daha ne istiyordu ki? Hiç yanından ayrılmasın, her an birlikte olsunlar öyle mi? Bir şey değil, Filiz de işi uydurduğunu duysa intihar ederim demişti. Günün birinde benden başka birisiyle ilgin olduğunu duyarsam kendimi öldürürüm Erdal. Söyle, benden başkasını sevmeyeceksin değil mi? Havluyu yatağının üstüne fırlattı. Filiz'le tanışmalarına da gene bu Leman sebep olmuş denebilirdi. Taşlık gazinosunda kartını aldığı filmci Mahmut Bey çok iyi karşılamış, Leman Hanım'ın hatırı için iskemle vermiş, çay söylemiş, hangi fakülteye gidip geldiğini, Leman Hanım'ı nereden tanıdığını sormuş, hatta Leman Hanım meselesini uzun uzun incelemişti. İncelemişti ya niçin? Üzerinde bu kadar duruşunun tek sebebi kocasının eski bir arkadaşı oluşu muydu sadece? Kim bilir? Belki öyle. Belki de başka bir şey. Ona ne? Önemli olan Mahmut Bey'den aldığı tavsiye kartıydı. Şimdi çalıştığı vitrinlerinde büyük büyük buzdolapları, çamaşır makineleri, radyolar, elektrik sobalarının teşhir edildiği Beyoğlu'ndaki mağazaya gitmiş, kartı kızı gibi yüzü hafif çilli patrona vermişti. İyi hoş adamdı, kızı gibi zeki şakacı. Büyük ceviz masası başında onu uzun uzun sorguya çekmiş, Mahmut Bey'i nereden, nasıl tanıdığını sormuştu. Bu Mahmut Bey'de vardı bir şeyler, bir gizlilik, olağandan başka bir tutum, ama ne. Yerleşmişti mağazaya. Haftada iki, arada üç gün mağaza sahibinin sağındaki küçük masanın başına geçiyor, kocaman kocaman defterlerde alt alta rakamların toplamını yapıyor, gerekirse de daktiloda birkaç mektup yazıyordu. Böyle akşamlardan birinde mağaza sahibi şapkasını almış, bir ahbabına gideceğini söyleyerek dükkandan ayrılmıştı. Yalnızdı Erdal. Satışa bakanlar da dışarıdaydılar. Oda sıcacıktı. 3-5 sıradan başka toplanacak bir şeyler yoktu. Elektrik sobasının ısıttığı tatlı havada gerinirken, içeriye bir zamanlar Taşlık Gazinosu'nda gördüğü, hatta çapkın çapkın gülerek, ''Oğlunuzla dans etmeme izin veriyor musunuz?'' diyen kız girivermişti. İkisi de şaşalamışlardı. ''Aa, ben sizi tanıyorum. Ben de sizi. Burada mı çalışıyorsunuz?'' ''Evet. Göğsünüzdeki hukuk rozeti ne ya? Bizim fakültenin. Hem hukuk hem burası. Nasıl oluyor bu? Hukuka devam ediyorum. Burada da. Çalışıyorsunuz.'' ''Evet. Akşamları 5'ten sonra.'' Genç kız memnun, arada at kuyruğu saçını başının bir hareketiyle arkaya atarak çalıştığı masanın kenarına oturmuştu. ''Burası benim babamın. Demek bundan sonra sık sık merhabalaşacağız. Kuzum, o yanınızdaki kart karı kimdi?'' Erdal kıpkırmızı kesilerek ''Yengem'' demişti. ''Geçin onu bir yaprak. Dikkat ettim, size yenge gibi değil, çılgın bir aşık gibi bakıyordu. Sonra madem yengenizdi, sizi dansa kaldırmak istediğim zaman, oğlunuzla dans etmeme izin verir misiniz?'' deyince neden kızdı? ''Sizi niçin sürükleyip gazinodan çıkardı?'' O günden sonra her şeyi öğrenen genç kız, arkadaşlık sınırlarını çabucak aşacak biçimde davranmış, Erdal'ı o kart karıdan ayırmıştı. O da güzel sanatlarda öğrenciydi ama akademi bitmiş bitmemiş umursamıyor, gönül eğlendirmek için, daha doğrusu istediği gibi birisini bulamadığından aramak için dolaşıyordu. Şimdi ise bulmuştu aradığını. Şımarmasın ya, gazinoda ilk gördüğü zaman anlamıştı kaç vakittir onu aradığını. Bu yüzden değil miydi o kart karıyı kıskanışı? Taşlık gazinosu, kız erkek arkadaşlarını Erdal'ı tanıştırması, boğaz vapurlarıyla boğazın sonlarına kadar vapurdan inmemecesine gezmeler, daha çok en alt kamaranın ufacık ampullerle sarı sarı aydınlık kuytularında el ele tutuşmalar, başını genç adamın göğsüne koymalar, her fırsatta dudak dudağa gelivermeler. Birinde gene kız, fakülteyi bitirince evlenelim olmaz mı demişti. Canına minnetti Erdal'ın ama babası razı olur muydu Filiz'in? Sen karışma, benim babam Bakkal Hasan Efendi değil. İyi ya, ben annemle de konuştum, babamla da, benden duymuş olma. Babam bir gün seni yemeğe davet edecek. Nasıl, nasıl sevinmişti. Koskoca bir milyonere damat olmak. Olmak ama büsbütün de tırıl görünmemek için ev satılmalı, paralar kendisine verilmeliydi. Bu daha önemliydi. Avrupa ve doktoradan. Filiz'le evlenirse kayınbabası onu Avrupa'ya gönderirdi. Zaten bir gün laf arasında da hukuku bitirdikten sonra Avrupa'ya gitmek isteyip istemediğini sormuş, Erdal da istediğini söylemişti. Erdal, düşündükleri kafasından uçup gitti, yüzü asıldı. Az önce ev üzerine onunla tartışanlar, sertçe, ''Ne var?'' dedi. Babası öfkeyle, ''Sofra hazır, davet mi bekliyorsun?'' dedi. Günlerdir sevgilisini suratlı gören, eskiden olduğu gibi penceresinin önünden geçerken bir nasılsınız amca olsun demeyişine öfkeli Sadi Bey, küçük oğlundan hiçbir karşılık alamayınca masadan hırsla kalktı, odaya gitti, kapıda durdu. Niçin gelmiyorsun? Erdal tınmadı bile. Gelmek istemediğim için. Emektar baba küplere bindi. Gelmek istemediğin için demek ha? Demek babayla konuşma adabını kaybettin artık. Hayvan, kendini ne sanıyorsun? Hukuk mukuk vız gelir bana it. Erdal iyice şaşırmıştı. Peki ama bütün bunlara sebep ne? Hala direniyor karşımda. Ben babayım baba. Aksini iddia etmedim ki. Et, istersen et. Bir o kaldı zaten. Neymiş, ev satılıp da paraları verilmiyormuş beyefendiye. Senden başka iki çocuğum daha var benim. Evde onların hakkı yok mu? Karımın hakkı yok mu? 3-5 gündür çalışıyorsun, elin birkaç kuruş gördü diye mi uçalım? Erdal ağlayacak kadar hırslı, pardesüsünü, kitaplarını alıp çıktı odadan. Sofraları da, yiyecekleri de, evleri barkları da onların olsundu. Masa başındakilere bakmadan merdiveni hırsla inip gitti. Sadi Bey hala bağırıyordu. İt oğlu itler, yaşım 70, işim bitmiş benim. Bundan sonra başıma tuğ mu dikeceksiniz? Satmayacağım, evimi satmayacağım, ite köpeğe çarçur ettirmeyeceğim.